Ayrım 11, Danimarkalıyım, Henrik Brun, sayfa 109. Kettle Metelkova bölgesinin köşesine vardı. Meydanı ortadan keserek geçti. Burası Kopenhag'da hippiler tarafından kullanılan kurtarılmış bölge Christiania'yı andırıyordu. Sadece biraz daha küçüktü ve müdavimleri daha gençti. Meydanın karşı tarafına ulaşınca sağa döndü ve Ortobar'ın dev tabelasını gördü. Bara girmeden önce bir süre bina önünde durup geniş şemsiyeler altında ısıtıcıların yanında sigara içti. Sonra içeri girdi. Vestiyere başvurmamaya özen göstererek yoluna devam etti. İçerisi loştu ve az ışıkta görülebilen yerlerse porno mekanlarını andırırcasına kırmızı mobilyalarla döşenmişti. Ucuz içki kampanyaları ve konser duyuruları dört dilde hazırlanmıştı. Slovence, Hırvatça, İngilizce ve Almanca. Bu da mekanın uluslararası alanda tanındığını gösteriyordu. İlk bakışta Ines Sivonik'i göremedi, bir aldı ve barın diğer ucunda sigara içilebilen bölümler bulunduğunu gösteren levhayı takip ederek yürümeye başladı. Sigara içilen mekan, sigara içen müşteriler bu kötü alışkanlıklarına rağmen bar müşterilerinin bir parçası olduklarını hissedebilsinler diye camla çevrilmişti. Sigara içilen bölümde çok sayıda siyah uzun saçlı kadın vardı. Kadınlardan biri diğerlerinden daha uzun boyuyla göze çarpıyordu. İki kadınla birlikte oturan bu kadın Ines'ti. Düğmeye basarak cam bölmenin kapısını açıp içeri girdi. İçeride keteli bir sigara dumanı bulutu karşıladı. Aslında böyle ortamlara alışıktı ama duman gözlerini yaktı. 5 metreye 10 metre boyutunda bir salondu burası ve ağzına kadar doluydu. Kettle sakince bir duvar kenarına gidip salonu boydan boya dolanan rafa birasını koydu. Gözleriyle salonu tarıyor, en çok da biraz önce girdiği kapıya bakıyordu. Şu an için şüphe uyandıracak bir durum yoktu. Ardından Ines'e baktı. Ines arkadaşlarıyla gülüyor, kadeh kaldırıyor, sigara içiyordu. Ines'in arkadaşlarından birinin kızıl kestane renginde saçları vardı. Diğeri ise klasik siyah saçlıydı. Her iki kadın da Ines'ten bir baş kısaydı. Bar masasının yanında tabure bulunmasına rağmen üç kadın da ayakta durmayı tercih etmişlerdi. Kettle Ines'in ne kadar güzel ve biçimli bir vücudu olduğunu ilk kez fark etti. Ines bakışlarını kaldırdı ama Kettle'i gördüğünü belirtecek bir hareket yapmadı. Kısa süre sonra üç kadın taburelere oturdular. Kettle masaya yaklaşırken kısa bir süre Ines'le göz göze geldi. Ines bakışlarını yanındaki siyah saçlı arkadaşına çevirdi. "Affedersiniz, çakmağınızı kullanabilir miyim?" diye sordu Kettle. "Tabii," dedi Ines ve yanındaki arkadaşlarını tanıttı. Kestane rengi saçlı olan Anna, siyah saçlıysa Tina'ydı. Ines kadınlara daha önceden bilgi vermişti herhalde. Onlar kendi sohbetlerine daldılar. Kettle ve Ines uzun süre birbirlerine baktılar. Sessizliği bozan Ines oldu. Ama Kettle Ines'in neler söylediğini duyamadı. Müzik sesi çok yüksekti. "Ne dedin?" dedi Kettle ve Ines'e daha da sokuldu. "Bugün neler yaptın?" diye sordu Ines. "Otelden çıkmadım, riske girmek istemedim."
"İyi,
anlat bakalım neler olup bitiyor."
"Ha, evet tabii, özür dilerim," dedi Ines.
Ines birasından bir yudum aldı, ardından bir yudum daha, biraz düşündü.
"Geçen hafta bana bir haber üzerinde çalışma görevi verildi. Hırvatistan sınırına yakın deniz kıyısında küçük bir şehirde Porto Roz'da 11 Moldovyalı kadın aniden ortaya çıkıp polis karakoluna teslim olmuşlar."
"Evet biliyorum o hikayeyi," dedi Kettle.
"Polisin açıklamalarına göre kadınlar bir fuhuş çetesinin adamlarının gözetiminde İtalya'ya götürülüp oradan da diğer Batı Avrupa ülkelerinde satılacaklarmış. Hırvatistan'dan İtalya'ya sadece 30 kilometrelik bir yol var ve o da Slovenya üzerinden geçiyor. Bir şeyler olmuş ki kadınlar kaçmayı başarmış. Polis karakoluna başvurup korunma ve yardım istemişler."
"Anladım, beyaz kadın ticareti."
Ines anlatmaya devam etti. "Evet, polis kadınların ifadesini almış, sonra patronların peşine düşmüş. Ama tabii adamlar ortadan kaybolmuş. Bu olay üzerinde yürütülen çalışmaların haberini takip ediyordum kaç gündür. İşte bu yüzden dün Grado'yla konuşmak için polis merkezine gidiyordum. Aynı zamanda Michael Jensen'in ölümüyle de ilgili kısa bir haber yazdım. İntihar diyorlar.
Bu iki olayın birbiriyle ilgisi var mı diye sordu Ketel.
Evet, benim teorim bu. Grado'ya onu soracaktım. Ama bildiğin gibi Grado'nun yanına çıkamadan seni ve senin takipçilerini izlemeye başladım. Grado'ya bir şey soramadım yani. Belki de iyi oldu.
Neden?
Baştan anlatayım dedi Ines ve bir sigara yaktı.
Ines konuşmaya başlamadan önce Ketil Ines'in burnu biraz havada, kendini bir şey sanan bir kadın olduğunu düşünmeye başlamıştı. Dün bu düşünceye kapılmamıştı gerçi.
Ines devam etti. Geçen pazartesi Maya adında bir arkadaşım telefonla beni aradı. Maya sınır dışı edilecek yasa dışı sığınmacılar ve göçmenlerin yerleştirildiği bir kampta çalışıyor. İşte bu 11 kadın şu anda o kampta kalıyorlar. Kamp Postojna'da, buraya yarım saatlik mesafede.
Biliyorum orayı. Bir ara kireç taşı mağaralarını gezmek için gitmiştim dedi Ketil.
O kadınlardan biri geçen gün kamptaki gazetelerden birinde Michael'ın resmini görmüş.
Gazetede resimde çıktı mı diye sordu Ketil.
Evet, Journal adında bir gazete var. Michael'ın resmini onlar yayınlamışlar. Kız o resmi görünce fenalaşmış, Maya'ya söylemiş.
Ne söylemiş?
Onları taşıyan kamyonun şoförünün Michael olduğunu.
Anladım dedi Ketil başıyla onaylayarak.
Ketil'in yüz ifadesinden birçok taşın yerine oturduğu izlenimi edinilebiliyordu.
Ines'in gözlerine dik dik bakarak anlatmaya devam etmesini istedi.
Maya polisi aramış. Michael'ın ölüm olayı açısından bakarsak harika bir ipucu bu. Ama polisler kampa isteksiz gelmiş, kadınlarla konuşmaya gerek olmadığını söylemişler. Mayo telefonda uzun süre polisin gidip kadınların ifadelerini almaları için ısrar etmiş. O gün öğleden sonra iki polis memuru göndermişler ama 11 kadının ifadesini almak sadece 20 dakika sürmüş. Sanki polisler neredeyse hiçbir soru sormamışlar.
Sonra da Maya seni aradı öyle mi?
Evet, akşam geç saatlerde aradı, pazartesi akşamı. Anlayamamış ne olup bittiğini, ben de anlayamadım. İşte bu yüzden Grado'yla bu konuyu konuşmak istedim, planım buydu. Sonra aniden kendimi Trebnia'ya giden otobüste buldum. Sen Michael'ın karısının evindeyken, neydi adı?
Zdenka diye cevap verdi Ketil.
Evet, Zdenka, sen onun evindeyken ben de Gostilna kafeteryada oturmuş, Adidas tişörtlü o iki adamı izliyordum. O sırada Maya yine aradı. Kampın müdürü Moldovyalı kızların gazetecilerle konuşmalarının polisten gelen talimatla yasaklandığını söylemiş. Durup dururken böyle bir karar almışlar. Halbuki o zamana kadar hiçbir gazeteci kampa gitmemiş bile. Ben de gitmedim. Gitmeyi de düşünmüyordum. Kamp müdürüne medyanın girişini yasaklaması emri verilmiş.
Yani hiçbir gazeteci kampa giremeyecek miymiş diye sordu Ketil.
Evet. Bir hafta boyunca kampa gazetecilerin, televizyon ve radyo muhabirlerinin girmesi yasaklanmış. Kimse de hiçbir açıklama yapmamış. Böyleymiş işte dedi Ines.
Yani sen diyorsun ki sistemde birileri bu olayın üstünü örtmeye çalışıyor, öyle mi anlayayım diye sordu Ketil.
Evet, belki kendileri de bulaşmışlardır bu işe. Belki onların ülkeden geçişine izin veren birileri bu işten para kazanıyordur. Ya da belki doğrudan bu kaçakçılık ve kadın ticaretini kendileri yönetiyorlardır. Belki kadınlar İtalya'ya bile gönderilmeyecekti. Belki kadınları burada çalıştıracaklardı. Bilmiyorum dedi Ines ve kollarını iki yana açarak cuma akşamı felekten bir gece çalan sarhoş kadın görüntüsü yaratmaya çalıştı. Bardağını kavradı ve hep birlikte kadeh kaldırdılar. Ana ve Tina iştahla sohbete devam ediyorlardı.
Grado sana Michael hakkında neler söyledi? Neden gittin polis merkezine?
Michael sigara ve içki kaçakçılığı işindeymiş ve bu kaçakçılık zincirini ortaya çıkarmaya çalışıyorlarmış.
Sigara ve içki mi diye sordu Ines.
Öyle dedi. Teoriye göre Michael bir yerlerde işler ters gittiği için öldürülmüş. Ama kamuoyuna intihar demeye devam ediyorlar. Gerçek suçlular yer altına inmesinler diye.
Zdenka ve Vanya'yla Michael'ın yaptıklarıyla ilgili konuşmamı ve alabileceğim kadar bilgi almamı istedi.
Vanya kim? Kızları mı?
Evet.
Neden alabileceğim kadar bilgi almanı istedi diye sordu Inez.
Çünkü kendileri Zdenka'dan fazla bilgi alamamış dedi Ketil. Zdenka çok üzgün. Bu yüzden fazla bir şey söylememiş. Grado elde edeceğim her türlü bilgiyle ilgilendiğini söyledi. Bu işin arkasındakileri yakalamasını sağlayacak her türlü ayrıntıyı istedi.
Sen de kabul ettin, öyle mi?
Evet, gerçekten bu işi çözmeye çalışan bir adama benziyor. Sabah telefon aradığımda öyle bir izlenim yarattı bende.
Sabah onu mu aradın diye sordu Inez.
Evet, mecburdum. Benden şüphelenmemesi için aramam gerekiyordu. Senden ve benim takip edildiğimi fark ettiğimden bahsetmedim tabii.
Güzel dedi Ines ve sigara paketine uzandı.
Ketil'e sigara ikram etti ve ikisi de aynı zamanda sigaralarını yaktılar. Ketil dumanı havaya üfleyip devam etti.
Grado madem olayı örtbas etmek istiyor, neden benden yardım istedi? Neden bana kadın ticareti yerine sigara kaçakçılığı yalanını attı? Onun bu işin içinde olduğu kesin değil. Belki de gerçekten sigara kaçakçılığı yapıldığını düşünüyordur. Belki Grado işini yapıyordur ama sistemde bu olayın üstünü örtmek isteyen, kamuoyunu yanıltmak isteyen başkaları vardır. İki olayın birbiriyle ilişkilendirilmesini istemiyorlardır. Ama tabii hiç kimseye güvenemeyiz. Ona güvenmemeliyiz. Yarım ağızla oyalamaya devam etmen en iyisi...
Zor olmaz. Zdenka'nın Michael'ın ek işiyle ilgili hiçbir bilgisi yok mesela.
Bir şeyler öğrenirsen kendimize saklayalım. Bu olayın dibine inebilmek için iyice araştırmalıyız. Gerekirse Grado'yu yardıma çağırırız dedi Ines.
Bir kez daha kadehlerini kaldırdılar. Tina ve Anna da eşlik etti. Kendilerine biçilen figüran rolünü çok iyi oynuyorlardı. Dışarıdan bakanlar bu dört kişinin gerçekten eğlendiklerini düşünecekti. Havadan sudan konuşmalar ve gülüşmelerle biraz vakit geçirdiler. Ketil masadakilere bira ısmarlamak istedi ve kadınların hepsi teklife evet dedi. Aradan birkaç saat ve 4-5 büyük Union birası geçtikten sonra Ketil yerinden kalktı. Otele dönecekti. Sohbetleri boyunca birçok kez iğnesi yakından tanımasını sağlayacak, özel bilgi almaya çalışmış ama Berike her defasında lafı geçiştirmeyi bilmiş, karşı soru sorarak kendi hakkında fazla bilgi vermemişti. Sonunda Ketil iğnesi o gece daha fazla tanıyamayacağını anlayarak vazgeçmişti. Zaten o an çok da önemli değildi. İnes'in ilk tanıştıklarında Ketil'de yarattığı güven gece boyunca artmıştı. En önemlisi ikisinin de çıkarı aynıydı ve ertesi gün için iyi bir plan yapmışlardı. Ketil ve İnes sıkıca el sıkıştılar ve işbirliklerini perçinlediler. Ardından Tina ve Anayla da tokalaşarak vedalaştı Ketil. Bardan çıkarken paltosunu elinde tutmaya devam etti. Dışarı çıkınca havanın soğuduğunu fark etti ve paltosunu giydi. Ketil caddede bir taksi çevirdi. Taksiyle giderken yorgunluk kendini hissettirmeye başladı ve birkaç kez içi geçti. Uyuyabildiği kadar uyuması, uykusunu iyice alması gerekiyordu. Zira ertesi gün çok yoğun bir çalışma bekliyordu. Ketil otelden içeri girince kapının önünde otobüs bekliyormuş gibi hareketsiz duran bir adam birden hareketlendi. Adam cebinden telefonunu çıkarıp tuşlara basmaya başladı.
''Alo, ben yine. Adam ortobardan döndü, otele girdi.
Kadın yanında mı?'' diye soruldu telefonun diğer ucundan.
''Hayır, yalnız geldi.'' dedi adam ve caddenin karşı tarafında park etmiş duran arabasına yürüdü. Balkanlarda bir yer.
Bir suça maruz kalmıştı. Bedenine, ruhuna karşı işlenen bir suç. Onu derin bir ayrıma zorlamışlardı. İki kişilik arasında derin bir ayrım, makine ve insan, şizofrenmiş gibi. Kim bilir öyleydi belki sahiden. Şu an kendisiydi, insandı. Ne kadar zamandır burada olduğunu düşünüyordu. Bu yalnız kaldığı odada ya da herkesin önünde görücüye çıktıkları büyük salonda. Hesap etmeye çalıştı. İnip kalkan sopaların sesini duyduğundan beri 8 gün geçmişti.
Oradan kaçarak kurtulma düşüncesini sona erdiren sesler. Darko'nun çıldırıp Slemanka ve Dardia'yı sopayla dövmesi ise 6. güne denk gelmişti. Hesabına göre 14 gündür bu cehennemdeydi ve bu cehennemde kalmaya devam edecek gibi görünüyordu. Bu yüzden ruhunu ikiye ayırmıştı. Bir yanda duygusuz ben vardı, öte yanda her zaman o olan diğer ben. Gün gelip de bu cehennemden kurtuluncaya kadar hayatta kalabilmenin tek yolu buydu. Anladığı kadarıyla kendisi Darko'nun favorisiydi. İlk kez o ırzına geçmiş, benliğini ezip parçalayarak mesleğe hazırlamıştı onu. O zamandan beri de arada bir canı istediğinde gelip tepesine biniyordu. Diğerleri gibi para ödemesi de gerekmiyordu. Kızları kendi zevki için kullanmayan tek kişi, onları taşıyan kamyonun şoförüydü. Bir keresinde kalacakları başka bir yere gittiklerinde kibarlık gösterisinde bile bulunmuştu. O zaman adamın kendilerine yardım edebileceğini düşünmüştü. Ama Darko'nun sopayla yaptığı gösterinin ardından oradan kaçıp kurtulma hayallerini paketleyip rafa kaldırma zamanının geldiğini anlamıştı. Yine anahtar şıkırtıları gelmeye başladı dışarıdan. Sesler duyuyordu. Sırp, Hırvatça konuşuluyordu. Üç çift ayak görmüştü. İçini yine o iğrenme ve acı duyguları kapladı. Yerinden kalktı ve makine beni açtı.
"31 Ocak Perşembe, Trebnia."
"Baba, baba."
Vanya'nın babasının tabutu mezara indirilmeden önceki feryatları 2 saattir Ketil'in aklından çıkmıyordu. Cenaze şehrin en yüksek noktasında bulunan tepedeki mezarlıkta toprağa verilmiş, Vanya'nın çığlıkları aslında sessiz sakin ilerleyen cenaze töreninin en dramatik kısmı olmuştu. O ana kadar Zdenka'da geniş camlı siyah gözlüğünün ardından töreni mağrur izlerken Vanya'nın feryatlarının ardından kendini bırakıvermiş, dizleri üzerine çökerek hıçkırmaya başlamıştı. Zdenka'nın annesi ve babası yetişip ayağa kalkmasına yardım etmişlerdi. Rahip de Zdenka'nın sakinleşebilmesi için yardımda bulunmuştu. Ketil'le birlikte cenaze törenine katılan 15-20 kişilik grup neredeyse taşlaşmış gibi mezar çevresinde duruyor, kederlerini dile getiriyorlardı. Esen rüzgarın aşağıdaki otoyolun gürültüsünü tepeye taşımasına rağmen orada tuhaf bir sessizlik vardı. Sıradan bir kamyon şoförünün ölümünü aldırmayan, sıradan ve yoğun bir iş günü tepenin dibindeki yoldan akıp gidiyordu.
''Baba, baba!''
Kederin, üzüntünün ve acının en yükseğe ulaştığı noktada artık babasının hayatta olmadığını anlamıştı Vanya. İki gün önce annesinin açıkladığı sırla hayatı altüst olan Vanya, gerçeği o an kabul etmişti. Michael onun babasıydı. Bu da belki Zdenka'yı rahatlatmıştı. Mezar başında kendini bırakıp hıçkırarak dizlerinin üzerine çökmesi de bunun bir ifadesiydi belki. Ketil koltuğuna oturdu. Onu Ljubljana'ya götürecek tren tam zamanında gelmişti. 13.47. Ne bir dakika önce, ne bir dakika sonra. Cenaze töreninin kasvetini üzerinden atamamıştı. Vanya'nın feryatları ve Zdenka'nın hali gözünün önünden gitmiyordu. Peşindeki iki adamın trene binmeleri bile umurunda değildi. Hatta trene binmelerine şaşırmıştı bile. Adamları atlatmak için uyguladığı yöntemin çok zekice olduğunu düşünüyordu. Tren istasyonuna 100 metre mesafedeki otobüs durağında bekliyor gibi yapmıştı. Çok önceden gelmiş orada oturmaya başlamıştı. Arada bir duraktaki çizelgeden otobüsün saatini öğrenmek için bakmış, arada bir de cep telefonundan saati kontrol etmişti. Otobüs saat 2'de gelecekti, daha vakit vardı. Tuvalet ihtiyacı varmış gibi yapmış bacaklarını çaprazlayarak kıpırdanıp durmuştu. Saat 13.40'a geldiğinde ise birden istasyona doğru hızla koşmaya başlamıştı. Doğruca tuvalete girmiş, ardından bir bilet alıp trene binmişti. Ama bunlar peşindeki adamları atlatmaya yetmemişti. Ketil'in peşinden son anda trene binmeyi başarmış en arkadaki koltuğa oturmuşlardı.
Trende Catherine'i takip edenler geçen salı günü peşinde olan Adidas tişörtlü adamlar değildi. Bunlar daha gençti. 30'lu yaşlardaydılar ve üzerlerinde dizlerine kadar inen mavi rüzgarlıklar vardı. Biri kot, diğeri ise fitilli kadife pantolonluydu. Catherine onlarla göz göze gelmemeye dikkat etti ve adamların nerede olduklarını görmek için devamlı onlara bakmamaya özen gösterdi. Nasılsa orada olduklarını biliyordu. Sabah Ljubljana'dan beri peşinde oldukları gibi şimdi de peşindeydiler. Ljubljana'ya giden otobüste en ön sırada oturmuşlardı. Cenaze töreninin ardından Zdenka'nın evine kahve içmeye gittiklerinde de köşedeki kafeteryada oturup beklemişlerdi. Catherine evden çıkınca peşine düşmüşler. Catherine de onların kendisini izlediklerini bildiğini gösterecek bir hareket yapmamaya özen göstermişti. Catherine bunu başardığını düşünüyordu. Adamlar büyük ihtimalle Catherine'in takip edildiğinin farkında olmadığını sanıyorlardı. İlk yaptığı plana göre onlardan trene binmeden önce kurtulacaktı. Ama hem kendisi hem Ines bu planın başarıya ulaşamayabileceğini biliyordu. İkinci plana göre ise takipçilerinden kurtulma şansı veya başaramama şansı neredeyse eşitti. Şimdi ise trenin Ljubljana'ya gelmesini beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 120.